Üçüncü ayrım. Bir ümit pırıltısı. Kahvaltı için aşağıya inmeye hazırlanırken kelebek adına endişelenmeden edemedim. Kardeşlerimle beraber nasıl da benzer kaderler yaşıyorduk diye düşündüm. Doğrusu her birimizin trajik hikayeleri vardı. Hatta bazılarımızınkinin diğerlerinden daha da trajik olduğunu fark etmeye başlıyordum. 13 yaşlarındayken çocukları olmayan Pamela ve Peter Thompson adlı genç bir çift tarafından evlat edinilmiştim. Pamela hayatımda gördüğüm en güzel kadındı. Ona anne veya anneciğim yerine Pamela dememi istemesini tuhaf bulmuştum ama dediğini de yapmıştım. Yetimler gelecekteki anne babalarını memnun etmek için her şeyi, hemen hemen her şeyi yapmayı çok küçük yaşta öğrenirler. Pamela zamanında güzellik kraliçesi olmuştu ve beni de kendi gençliğine benzediğim için seçmişti. Daha önce kimse bana güzel olduğumu veya büyüyünce güzel olabileceğimi söylememişti. Pamela ve Peter beni bu sebepten dolayı seçtiklerinde çok şaşırmıştım. Hayatımda ilk defa özel biri olduğumu düşünmüştüm. Hiç kimsenin istemediği küçük bir kız değildim. Ancak çok geçmeden anladım ki Pamela beni ben olduğum için değil, yapacağı insanı dönüştürebileceğinden dolayı özel bulmuştu. Önceleri kendimi büyüleyici bir prenses zannetmeme sebep olan bütün o güzel elbiseler ve gösterişli dersler kısa zamanda beni boğmaya başladılar. Çok iyi yaptığım spor dallarında ilerlememe, hatta kendim olmama izin yoktu. İçim bir tuhaftı. Yeni annemi memnun etmek istiyordum ama onu memnun etmenin kendimi kaybetmek anlamına geldiğini de biliyordum. Peter yardım etmeye çalıştı ve Pamela'ya hem sporda iyi olabileceğimi hem de güzellik kraliçesi olabileceğimi açıkladı. Ama Pamela gitgide daha çok güçlük çıkarıyordu. En sonunda kalbimin sesini kesinlikle dinlemeyeceğini görünce anlaması için yapmam gereken tek şeyi yaptım. Güzel uzun saçımı kestim. Fırçalamaya ve yıkamaya bayıldığı o değerli güzellik yarışmasını kazanmamı sağlayacak saçımı. Pamela beni gördüğünde öyle hiddetleniyordu ki ateş basıyor, güçlükle soluyor, kalp krizi geçirmek üzere olduğunu söylüyordu. Onun için büyük bir utanç kaynağı olduğumu, ne güzellik yarışması için iyi bir aday ne de iyi bir evlat olabileceğimi söylüyordu. Peter, Pamela'nın öfkesiyle nasıl baş edebileceğini bilemedi ve beni arızalı bir oyuncak gibi çocuk koruma servisine geri yolladı. Ve yıllar sonra yine bu cehennem evindeyim. Pek bahsetmediğine göre kelebeğin başından geçenler herhalde benimkinden daha kötüydü. Yıllar sonra biraz öğrenebildik ama çoğunlukla ne zaman olanlardan konuşmaya başlasa veya o zaman hatırlatan bir şey olsa yine kendinden geçerdi. Onu evlatlık edinen Celine Deloris adlı kadın 30 yaşlarında eskiden gelecek vadeden bir balerindi. Baş balerin olmak için çalışmalarını destekleyen hali vakti yerinde olan iş adamı Sanford Deloris ile evlendi. Ancak evlendikten kısa bir süre sonra Celine korkunç bir araba kazası geçirdi ve hayatının geri kalanını tekerlekli sandalyeye bağlı olarak geçirmeye mahkum oldu. Sanford'u evlat edinmeye ikna etti ve çok narin, muhtemelen de harika ayakları olduğunu düşündüğünden kelebeği seçti. Kelebeğin kendisinin olmayı ümit ettiği dansçı olacağına inandı ve onu yetimhaneden eve getirir getirmez aynı gün eğitime başlattılar. Kelebek iyi bir dansçıydı ama mükemmel bir dansçı değildi. Celine'in umduğu kadar çabuk ilerleyemedi. Baskı ve başarısızlık olasılığı karşısında donup kalmaya başladı. Celine Deloris de sinir krizleri geçirdi. En azından kelebeğin anlattığı buydu. Ardından Sanford, eşinin sakatlığının çocuk yetiştirmeyi olanaksız kıldığını iddia ederek kelebeği kimsesiz çocuklar yurduna geri gönderdi. Crystal daha başka şeylerin de olmuş olabileceğini düşünüyordu ama kelebeği asla sıkmadı. Aksi halde geçmiş hakkında konuşmaya zorlandığı zaman yine donup kalabilirdi. Raven çekingen dış görünüşüne rağmen bizlerden pek farklı değildi. Annesi uyuşturucu ile ilgili bir suçtan tutuklanıp tedavi altına alınınca bir süre dayısıyla oturmuş. Olayın gerçek yüzünün ayrıntılarını bilmiyorduk ama bir şey olmuş ve Raven buraya getirilmiş. Bize söylediği tek şey dayısı ve yengesinin anne baba olmaya uygun olmadıklarıydı. Özellikle de dayısının. Bana dayısının evinde her ne olduysa kuzeni Jennifer ile ilgili olduğunu söylemişti. Raven'ın olanları anlatması için bana güvenmesini istedim. Ama o insanlara, hatta Crystal, kelebek ve bana bile güvenmekte zorluk çekiyordu. Raven'ın durumu bizimkilerden çok daha karışıktı. Çünkü onun orada bir yerlerde kendi kanından bir annesi vardı ve eyalet çocuğun çok az da olsa anneye veya babaya dönme ihtimali karşısında onun evlat edinilmesini neredeyse imkansız kılıyordu. Crystal kendisine evlatlık alan anne babayla iyi şeyler yaşayan aramızdaki tek kişiydi. Onlarla ilgili pek konuşmazdı ama konuştuğu zaman da Thelma'nın televizyondaki dizi takıntısını, Carl'ın verimli ve düzenli olma hastalığını anlatırdı. Carl'ın bir muhasebeci olduğunu, hayatı varlıklar ve borçlar arasındaki bir denge olarak gördüğünü söylerdi. Sık sık Crystal'ın mantıklı olmasına dair konuşmalar yaparmış. Onların iyi insanlar olduklarını söylerdi ama Crystal'ın onları anlatışına göre hayal aleminde yaşadıklarına inandığını düşünüyordum. Bir araba kazasında ikisi de öldüğünde akrabalardan hiçbiri Crystal'ı almak istememiş. Böylece Crystal da kimsesiz çocuklar yurduna geri dönmüş. Yani dört yetimşörler her birimiz bir diğerinden farklı ama yine de birbirimize kenetlenmiştik. Kendimizi küçük grubumuzda daha güvende hissediyorduk. Her birimiz hepimizin ihtiyacı olan bir şey veriyor, birbirimizi ve grubu korumak için acıyla mutluluğu göze alıyorduk. Genellikle tulum, tişört veya eski bir sweatshirt giyerdim. Lastik ayakkabılarım ve bir çift şık ayakkabım vardı. Ama en çok Raven'ın koca ayakkabılar dediklerini severdim. Daima gerçek annemin beni yetimhaneye getirirken başıma taktığı pembe tokayı kullanırdım. Tabii oldukça solmuştu. Bileğime takardım. Hiç ruj sürmez, makyaj yapmazdım. Hatta biraz önemsediğim zamanlarda bile kolonya yerine kuru deodorant kullanmazdım. Raven ise her zaman etek veya elbise giyerdi. Crystal basit, tek parçalı elbiseler giyerdi ve saçını ya topuz yapıp arkasında toplar ya da at kuyruğu yapardı. Neredeyse hiç makyaj yapmaz, çok ender ruj sürerdi. Bütün gün çenesinde bir mürekkep lekesiyle dolaşabilirdi çünkü çok az aynaya bakardı. Kelebeğin giysilerinden çoğu Dolores'le yaşadığı günlerden kalmaydı. Narin küçük elbiseler, renkli lastik ayakkabılar, güzel bir deri ceket. Sanki mutsuzluğu gelişimini engellemişti. Çok fazla büyüyememişti. Altın sarısı saçlarını bukleler halinde bırakırdı ve Raven ona makyajda yardım ettiğinde yalnızca ruj sürerdi. Her birimizin ayrı kişiliklerine rağmen diğer kızların imrendiğini bildiğimiz özel bir şeyimiz vardı. Belki bu sadece bir araya gelmekti. Bir çeşit ruhsal bağdı. En azından inanacağımız bir şey vardı. Birbirimiz. Kelebekle başımızdan geçenler bir yana giyinmiş olarak ve zamanından önce aşağıya yemek odasına iniyorduk. Lakewood evi yaklaşık 12 yetim çocuk için fiziksel olarak mükemmel bir yatakhaneydi. Pansiyon olarak kullanıldığı günlerden sonra çok az şey değişmişti. Evde hala bir zamanlar okey, domino, kağıt oyunları veya daha önce hiçbirimizin duymadığı mahjong denen bir oyunun oynandığı oyun masalarının bulunduğu geniş bir oturma odası vardı. Louis, mahjong'un turistlerin oynadığı en popüler oyun olduğunu söylerdi. Üzerinde Asya dilinde bir şeyler yazılı olan taşları gösterirdi ama dokunmamamız için uyarırdı. Gordon'la beraber bunları değerli antikalar olarak satacakları zamanı beklediklerini anlatırdı. Evin çoğu antikaydı veya her şey oldukça eskiydi. Yemek odasına inen merdiven sarsılır ve gıcırdardı. Borular, kemik hastalığı olan ihtiyarlar gibi inler, pencereler yazları bile oluklarında takılırdı ve elektrikli eşyalar sık sık bozulurdu. Gordon tamirden nefret ederdi ve çoğu zaman kesinlikle gerekli olana dek beklerdi. Örneğin tehlikeli olmasına rağmen merdivende çok kötü çatlamış bir basamağı binayı kontrol etmek için eyaletten birilerinin geleceğini öğrenene kadar değiştirmedi. Odalarımızda bir şey kırılsa veya bir tesisat sorunu olsa içimizden birini suçlar ve tamiri olabildiğince geciktirirdi. Louis'in de neredeyse bizim kadar Gordon'dan korktuğunu fark etmiştik. Louis bizim yanımızda ona karşı çıkacak olursa Gordon kıpkırmızı suratı, ateşte kızarmış köz gibi gözleriyle damarları fırlayacakmışçasına boyun kaslarını sıkar, elleriyle çekiçleri sımsıkı tutar ve Louis'e ateş püsküren gözlerle dik dik bakardı. Olağanüstü güçlüydü. Gösteriş yapmak istediği zamanlar çocukların onu ağaç keserken seyretmelerine izin verirdi. Bunu bir baltayla yapar ve ağaç devrilecek gibi olmaya başlayıncaya dek ara vermezdi. Kıymıklar açık sarı pervaneler gibi çevresinde uçuşurlardı. Ağaç sanki kağıttan yapılmış gibi görünürdü. Bu güç gösterileri silinmez bir şekilde çocukların aklına kazınırdı. Gordon'un öfkesinin hedefi olanlar ne zavallıdır. Ama Gordon ne zaman evde misafirler ve eyalet yetkilileri bulunsa hemen sevgi dolu, şefkatli, koruyucu bir tavırla omzunda 7 yaşında bir çocukla dolaşmaya başlayan dev gibi ancak nazik, yumuşak, güler yüzlü adam oluverirdi. Böylesine güçlü birinin nazik davranışları ziyaretçilerin kalbini ısıtırdı. Bir keresinde böyle numara yaparken ona tiksintiyle bakışımı gördü. Benim bulunduğum yere doğru baktı. Sonra bana dönerek buz gibi tüyler ürperten bakışını üzerimde dondurdu. Kalbimin çekiç gibi çarpmasıyla göğsüm yerinden oynadı ve çabucak oradan ayrılmak zorunda kaldım. Bundan sonra günlerce ondan uzak durmaya dikkat ettim ve sonunda beni herhalde unuttu. Çocuklardan hiçbiri onunla gerçekten ilgili değildi. Adlarımızı ve eyaletten gelenler önünde ilgi ve şefkatini sergilemek için hangi çocukları kullanacağını çok iyi biliyordu. Ama asıl bakım işini Louis'e bırakırdı. Lakewood evinin gerçek yöneticisi de Louis'ti. Gordon ise daha çok patrondu. Ancak Gordon, Louis'le çocuklar arasında bir mesafe olsun diye daima onun arkasındaydı. Yanımızdayken hep bundan yakınırdı. ''Şununla çok ilgileniyorsun Louis, seni uyarmıştım.'' Sonraları Louis, yetim bir çocukla çok yakın olmamak veya herhangi bir bağ oluşturmamak konusunda özel olarak talimat aldıklarını açıkladı. Bu mantık, bizim geçici bir süre için burada kalıyor olmamız ve kısa zamanda gerçek anne babamıza geri döneceğimiz veya evlat edinileceğimizdi. Ancak kimse de bizi istemezdi. Böylece ne buradan ayrılma konusunda kendimizi kötü hissetmemiz ne de yeni yuvalarımıza kızmamız için bir sebep yoktu. Ne komik. Buradan ayrılmaya kim üzülürmüş ki? Kendi adıma Gordon'un uzak durmasından ve Louis'i de aynısını yapması için uyarmasından memnundum. Bazen bize sanki hepimiz onun çocuklarıymışız gibi bakardı. Çocuğu olmadığı için herhangi birimizi kaybetse çok kederlenirdi. Bazen gerçek bir anne bile onun kadar sahiplenici olamazdı. Ama sıcak şefkat buralarda kaçak mal gibiydi. Bir çocuğun alnına öpücük kondurmadan önce veya birini o kocaman göğsüne yakınlaştırmadan önce Gordon'un oralarda olmadığından emin olmak için çevresini kollardı. Bize burada bir aileymişiz hissini vermeye çalışan tek kişi Louis değildi. Kendisine büyük anne Kelly dememizi isteyen tatlı ihtiyar hanım her gün yemeklerimizi hazırlar, nazik sözlerini ve gülümseyişini bizden esirgemezdi. Büyük anne Kelly yakındaki Mountain Dale köyünde oturuyordu ve Lakewood evi turistlere yönelik bir yerken Tuy ailesi için çalışmıştı. 1.50 boylarındaydı. Yuvarlak yüzündeki yanakları hep kırmızıydı, özellikle sıcak fırın önünde çalışırken. Yumuşak gözleri alacakarganın tüyünün rengi kadar maviydi. Saçı kurşun kalay karışımı bir renkteydi ve kelebeğin saçından bile daha kıvrımlıydı. Ama mutfaktayken daima başlık takardı. 12 yaşında Amerika'ya getirildiğini anlatırdı. Konuşmasında İrlanda aksanı hala hissediliyordu. Büyük anne, Crystal'a İrlanda hikayelerinde adı geçen büyük hazineye sahip kısa boylu ayakkabıcı Jean'i hatırlatıyordu. Eğer büyük anne Kelly gerçekten öyle olsaydı harika olurdu. Bizi hazineye götürürdü ve buralardan kurtulurduk derdim. Tabii ki Crystal böyle peri masallarına inanmazdı. Ama oralarda bir yerlerde hepimiz için bir küp dolusu altın olduğunu düşünmek hoşumuza giderdi. Aşağıda yemek odasına doğru yürürken büyük anne Kelly'nin o sabah kahvaltı için ne hazırladığı ile ilgili şakalaşıyorduk. Kahvaltılarımızı almak için sırada beklerken Crystal bütün gününü kütüphanede bilgisayar başında geçireceğini söylüyordu. Crystal'ın hayali doktor olmaktı ve üniversite bursu almak için araştırma yaptığını söylüyordu bize. Öğrenmek istediğimiz her şeyi internette bulabileceğimizi iddia ediyordu. Geleceğinle ilgili neler öğrenebildiniz diye sordum. Sana daha önce de söylediğim gibi yetim çocuklarla ilgili istatistikler var. Her yıl sürekli bir ailesi olmayan 15 bin yetim 18 yaşına girerek yetim bakımı programını tamamlar. Bütün yetim çocukların %40'ı da iyi bir solunum sistemden ayrılır. Cesaretlendirdiğin için teşekkür ederim diye mırıldandım. Bayan iyi haber. Evlenebilirsin de dedi Raven. Yeterince zengin birisini bulur bulmaz yapacağım bu. Seninle niye evlensin ki? Diye sordum. Omzunu döndürerek ve o uzun siyah kirpiklerini kırpıştırarak, çünkü tanıyacağı en güzel kız ben olacağım, diye cevap verdim. Ve geleceğin Selena'sı olup ard arda liste başı şarkılar yapacağım. Kelebek güldü ve Raven ona sarıldı. Bakın, birisi beni seviyor, dedi. Kelebek de ünlü bir dansçı olacak, Crystal. Bunu da o aptal istatistiklerine koy. Sizi üzmek ve cesaretinizi kırmak istemem ama eğlence sektöründe bulunabilmek oldukça zor, diye şakaya şakayla karşılık verdi Crystal. Ve Selena'ya ne olduğuna bakın. Raven kelebeğin elini tutmak için dönerken dilini çıkardı. Hadi kelebek, yiyeceğimizi alalım ve Crystal'ı kendi aksiliğiyle baş başa bırakalım. İnanmanın ne olduğunu bilmiyor. Eğer inanırsak her şeyi başarabiliriz. Raven'ın sözleri cesaret doluydu ama çoğu kelebek içindi. Sabahki olayın etkisiyle hala titriyordu. Sırada yiyecek almayı beklerken odaya göz gezdirdik. Duvarlarda Lakeview evinin eski günlerinden kalma, gölde veya bahçe sandalyeleri çevresinde toplanmış ziyaretçilerin eski grup fotoğrafları vardı. Resimlerin çoğunda insanlar ciddi giyinmişlerdi. Erkekler ceket giyip kravat takmışlar, kadınlar yüksek yakalı, farbalalı kollu, bileğe kadar inen elbiseler giymişlerdi. Hepsinin yüzleri soluk ve olduklarından çok ama çok yaşlı görünüyorlardı. Bir sürü aile fotoğrafı vardı. Çünkü Lakeview evi ailelere yemek hazırlarmış. Şimdi burada yaşayan yetim çocuklar genellikle yüzlerinde yumuşak, hayal meyal gülümseyişlerle bu fotoğraflara yakından bakarlardı. Kendilerini o ailelerden birinin bir parçası olarak düşünüp annelerine sarıldıklarını, babalarının elini tuttuklarını, kardeşlerinin yakınında durduklarını ve bir soyadları olduğunu hayal ederlerdi. Lakeview evi bir zamanlar kahkaha ve müzik sesleriyle dolu şen bir yermiş gibi görünüyordu. Büyük anne Kelly'ye göre mırıltı halindeki konuşmalara, telli kapıların seslerine ve bir çocuğun ağlamasına dikkat kesilen baykuşlar ay ışığında çevrelerine bakınırken ziyaretçiler evin etrafındaki verandada oturup kriket sesleri eşliğinde gecenin ilerleyen saatlerine kadar sohbet ederlermiş. Yetim çölleri anlatmasam bile bazen çimen kaplı bahçede güven dolu, umutlu, mutlu çocukların evin içinden telli kapıya geçişlerini, basamaklardan aşağı koşan hızlı adımlarını ve hayali kahkahalarını duyduğumu zannederdim. Belki bir gün biz de bu evden kaçıp güven, mutluluk ve umut dolu bir yere gideriz. Bu sabah bizi karşılayan şamata, tabak ve çatal kaşık sesleri, kahkaha ve ince çığlıklar hafta içi günlerdekinden çok daha fazlaydı. Okul çağındaki çocuklar 2 gün tatilleri olduğunu ve pazar öğleden sonraları hariç okul ödevlerini bir kenara bırakabileceklerini biliyorlardı. Gündelik işlerimizi bitirdikten sonra güzel günlerde softbol oynayabilirdik veya bakımsızlıktan harap olmuş, çatlamış ve parçalanmış tenis kortuna gidip duvarda veya çiftler halinde tenis oynayabilirdik. Raven ve ben evin şampiyonlarıydık. Ben her zaman softbol takımının kaptanıydım. Louis birkaç tane küçük çocuğu da yanlarına alıp göz kulak olurlarsa büyük çocuklara öğle yemeğinde piknik yapmalarına izin verirdi. Dördümüze diğerlerinden daha fazla güvendiğinden yanımıza daha çok çocuk verirdi. Çoğu zaman Gordon bize iş bulurdu. Evi boyar, çimenleri keser, yaprakları toplar veya pencereleri yıkardık. İçeride yerleri yıkar, bulaşıkların yıkanmasında yardım eder, toz alır ve elektrik süpürgesiyle temizlik yapardık. Bize bu evin kendi evimiz olduğu ve dolayısıyla buraya bakmamız gerektiği söylenmişti. Louis, Gordon'un verdiği görevlerin darbesini yumuşatmak için "Böylece evimizi daha çok benimsersiniz." diye açıklamada bulunurdu. "Onlara yapmalarını söylediğim şeyleri haklı çıkarmak zorunda değilsin. Elde ettikleri için çalışmak zorundalar." diye patlar ve bize dönüp 2 lazer ışını gibi olan gözlerini üzerimize kilitlerdi. "Asla şikayet duymak istemiyorum." Gündelik işler sırayla yapılırdı. Bu hafta sonu dördümüzden hiçbiri de mutfak işi yapmak zorunda değildik. Evdeki odalardan en büyük pencereye, geniş ve uzun olana sahip yemek odasına girdik. Bu pencerelerden başka storları yeni olan pencere yoktu. Çünkü eyalet yetkilileri geldiklerinde burada ağırlanırdı. Mac Calloway'in yemeklerin başında olduğunu gördük. Odanın diğer ucunda birkaç uzun masa bir araya getirilmişti. Hepimiz tabaklarımızı doldurduktan sonra yürüdük.